Ayrım 44.
Lütfiye ablanın unutkanlıkları. Feyyaz Kayacan. Okuyan Gönül Akkaya. Aa, yeter artık. Eşek şakasını da geçti bu. Nereden bulmuşlar, nereden toplamışlar bunca yağmuru? Bıktım artık. Ne baş belası şeymiş. Yağmurun böylesini hiç görmemiştim doğrusu. Fikretçiğim, şimdi de senin adına kızmaya başladım. Bak işte bir hafta oldu sen buraya geleli. Dışarı bir adım olsun atmadın. Arkadaşların da bekliyorlardı seni. Onları önceden yazdığını söylemiştin. Şairlerimizden İngilizceye tercümeler yapmışsın. Bir İngiliz edebiyat mecmuasında intişar etmiş. Tabii ki görmek isteyeceklerdir bunları. Almanca'ya çevirseydim ben de okurdum ama Almancamı unuttum galiba. Ablacığım, zararı yok. Türkçe aslından okursun şiirleri. Ben sana getiririm. Sonra Lütfiye abla, ben bir hafta önce değil dün geldim. Yeşilköy'e saat 3.30'da vardık. Peki nasıl yanaştınız rıhtıma? Baksana göz gözü görmüyor. Abla, ben uçakla geldim, vapurla değil. Aa, tabii o da olabilir. Şiirleri aruz vezniyle mi tercüme ettin? Peki rıhtıma ne oldu öyleyse? Orada mı bekleyecek arkadaşların? Yeşilköy'de Esat abiye giderdik sık sık. Çok değerli bir diplomattı. Zarif bir adamdı doğrusu. Bir çiçek lügatı gibi bahçesi vardı. Bembeyaz evinin arkasındaydı. Ne kadar da erken dökülmüştü saçları. Dişleri takma mıydı acaba? Çok da zengin bir pul koleksiyonuna sahipti, öyle değil mi? Yoksa başka türlü bir koleksiyon muydu? Dur şimdi, neydi o, söylesene. Pul değildi ablacığım. Esat abinin çok esaslı bir taş plak koleksiyonu vardı. Hem batı hem de Türk bestecilerin önemli yapıtlarını içeren. Aman Fikret, ne biçim konuşuyorsun? Yapıt ne demek? İçeren ne demek? Yapıt sapıta benzeyen bir laf. İçeride sözün de işi yok. Şişeler falan geliyor aklıma duyunca. Fena bir şey değil öyle düşünmen. Bilirsin ablacığım benim şişelerle sarmaş dolaştığımı. Ha evet, şimdi hatırladım. Pul koleksiyonu yapan bizim köşkü ziyarete gelen yaşlı Alman cer mühendisi Meisner Paşa'ydı. Çok mükemmeldi Fransızcası. Oğlu çiftçiydi değil mi? Türkiye'de jambonculuğa onun ön ayak olduğunu söylerler. Keçi gibi konuşurdu. Onun adı neydi? Annesi Ermeniymiş. Onun da adını bilemiyorum. Eskiden de bilmezdim zaten. Kadını bir kez olsun göremedim. Kendisi gelseydi yahut bizi davet etseydi evine. Fikretçim, Yeşilköy'de seni Esat abim karşıladı. Bak şaştım buna. Teessüf ederim yani. Yıllardır beni aramadı. Ben yalnız yaşayan, yaşlanmış, tekallüs etmiş bir kadınım. Bu kadar ihmale müstahak değilim doğrusu. Üstelik de yakın akrabayız. Canım ablacığım, nasıl unutursun? Biliyorsun Esat abi öleli 30 yıl oldu. Ben İngiltere'deydim. Ölüm haberini mektupla sen verdindi bana. Plakların bir kısmını da sana bıraktığını söylemiştin. Nereye koydum öyleyse plakları? Pul koleksiyonu kime kaldı? Kim bilir Esat abinin çocukları ne kadar üzülmüşlerdir. Babasını kaybetmek feci bir şey. Elim bir kayıp. Esat abi hiç evlenmedi ki abla. Ama şimdi ben ne yapacağım? Senin çocuklarını nerede yatıracağım? Önceden haber verseydin hiç olmazsa. Fikret Gürkan'ın Yeşilköy'den taksiye karşı tarafa geçip 83 yaşındaki Lütfiye ablasını mühürdardan denize damla damla bakan ufuk apartman dairesine ayak basmasıyla azgın, ikinci bir yağmurun kazanlardan, teknelerden boşanırcasına patlak vermesi bir olmuştu. Pencereden, balkondan denizi görmek olanaksızdı. Gökyüzüyle deniz sanki yer değiştirmişti. Bir su deryası şahlanıyordu durmadan ve dimdik. Apartmanların üst katlarında oturanlar, kurbanlık başlarını eğmişler, tavanlardan delesiye inen gürültülere kulak vermekteydiler ezile büzüle. Sicim değil, halat gibi yağan, kükreyen bir yağmur tüm mühürdarı kuşatmıştı. Damlar engin davullar örneği gümbürdemekteydi. Balyozlamasına çullanan yağmur saldırıları altında. Gergedanlar kiremitlerin üzerine hora tepse bu kadar kıyamet bir araya gelemezdi. Fikret'in tek isteği Kadıköy Postanesi'nin bulunduğu Damga Sokağı'nın öte ucundaki meyhaneleri şöyle bir yoklamaktı. Bugün cumaydı. Meyhanelerden birinde toplanmış olmalıydı yazar çizer arkadaşları. Mühürdarın burnunun dibinde bir yer orası. 5-10 dakikalık bir yol. Ne ki bu yağmurda hangi baba yiğit bol gösterebilirdi dışarıda? Olsa olsa sandalla ulaşılabilirdi Damga Sokağı'na. Onun da batmayacağını kim yemin edebilirdi? Apansız, izin tanımaz yağmur, mühürdarı bitişindeki semtleri sımsıkı esir almıştı. İkide bir de daha da yaklaşaraktan, sokularaktan çatan yırtıcı, dişlek şimşekler, bütün burçları yerinden oynatıp çil yavrusu gibi dağıtan gök gürültüleri, sokağa çıkma yasağını çatır çatır vurgulamaktaydı. Fikret Gürkan şimdi, uğraşı neydi, nerelerde çalıştı, neler yaptı türünden beylik soruları şu kısa yanıtlarla en ivedi yoldan anlatalım. Fikret Gürkan, Saint-Joseph'li, Paris'e gidip sosyalizm tarihi okumuş. İkinci Dünya Savaşı patladığında İngiltere'ye geçmiş. Neden? Çünkü Almanların Fransa'yı ele geçireceklerini bağırgan çizimleriyle Paris'e gireceklerini bir tarih kitabında okumuşçasına biliyordu. Ne yapmıştı İngiltere'de? Hiç yapmaması gereken bir şeyi, İktisat Fakültesine girmişti. Durham Üniversitesi'ni. Pişmanlıklar içinde bitirmiş ve başarılı son sınıf öğrenciler için düzenlenen törende fakülte dekanının elinden diplomasını alırken ekonomi biliminin yanına bir daha yaklaşmamaya karar vermişti. Oracıkta unutmuştu bütün okuduklarını ve yerden göğe rahatlamıştı. Sonra radyoculuk, muhabirlik, çevirmenlik yapmış, evlenmiş ve çocukları olmuştu. Lütfiye abla yaşlı ve pas tutmuş bir oyuncak gibi ayak sürterekten durmadan dolaşıyordu etrafta. Samtinlik adımlarla oturma odasından yatak odasına geçti. Yatağının üstünde duvara çaprazlama asılı kemanla tenis raketine bir baktı uzun uzun. ''Onlar dursun orada'' dedi. ''Beklesinler beni. Başımın üstünden eksik olmasınlar.'' Lütfiye abla geçmişi aralıya aralıya tenis oynadığı günleri canlandırdı. Türkiye'de tenise başlayan ilk kadınlardandı. Tenis raketi kalın, hantal saplı bir armut biçimindeydi. Kadın albümleri karıştırdı, tenis kortlarında çekilmiş resimlere baktı. Kendinden başka herkesi tanıdı. ''Peki ben neredeyim bu resimler çekilirken? Demek çağırmamışlar beni yanlarına. Terbiyesizlik işte. Çoğuna da ben öğretmiştim tenisi.'' Anılar ufala ufala uzaklaştı. Odanın havası geri çekildi. Dalgınlığın kumları sızdı içeri. Lütfiye abla yeniden oturma odasına döndü. Çok ötelerden gelmiş adımlarla. ''Burası hangi oda?'' dedi. ''Kimler gitmiş buradan?'' ''Abla'' dedi Fikret. ''Kimse yoktu ki burada gitmiş olsun.'' ''Öyleyse dur, bir mutfağa gidip bakayım kimler var orada. Kahve falan istiyorsan ben gelip pişiririm. Dün olsaydı pişiremezdim çünkü dün burada değildim. Dün kim ölmüştü? Her gün birileri ölüyor. Mahsus mu yapıyorlar? Ölümde ne var ki merak edilecek?'' ''Ben burada durmadan dolaşıyorum. Onlar da durmadan ölüyor. Hangisi iyi? Ölmek mi dolaşmak mı?'' ''Evet. Sonra ben titiz, belki de aşırı titiz bir kadınım. Başkalarının cezvelerime, fincanlarıma dokunmasını istemem. Fincanlar anneannemden kalma. Kırılırsa namütahani üzülürüm. Bu ne laubaliktir yahu? Nasıl girerler mutfağıma bana haber vermeden, iznimi almadan? İsteseler de vermem zaten. Şimdi her şeyi karıştıracaklar, mutfağın altını üstüne getirecekler. Ondan sonra artık ayıkla bakalım pirincin taşını. Aman be, keyfim kaçtı.'' Lütfiye abla mutfağa gitti. İçeride kimsecikler yoktu. Camekanlı balkoncu açılan kapıdan dışarı baktı. Balkon, ehramlar gibi yükselen boş plastik yoğurt kartonu yığıntılarıyla, boş pasta kutularıyla, boş kavanozlar ve deterjan paketleriyle, yumak yumak sicimler, poşetler, dikkatle katlanmış kese kağıtları, kullanılmamış tarih dışı takvimlerle dolup taşan, çok bakımlı bir kalıntı ve süprüntü mezarlığını andırıyordu. Bir bakma da yazılmamış gibi bir günlüğü. Geri döndü Lütfiye abla. Kahve fincanlarını saydı, cezveleri okşadı parmaklarının ucuyla. ''Bunlar temiz'' dedi, ''yıkamışım demek.'' ''Fikret, ben bugün kaç kişiye kahve pişirdim? Kaç kişiye şekerli, kaçına sade kahve yaptım?'' ''Ablacığım, bugün buraya kimse gelmedi, kimse uğramadı, gelemezdi de, yağmura baksana. Bu yağmurda çok oluyor yani, gaddarlıktır bu kadarı.'' Lütfiye abla gene salonda tur atmaya başladı. Bir ara üstü işlemeli bir bezle örtülü bir sepetin önünde durdu. Sepet, balkoncuğun bir başka türlüsü. O da geçmiş günlerin gölgeleriyle, yankılarıyla dolu. Kırık yelpazeler, firketeler, şiş boyunda topuzlu iğneler, kuruyup çatlamış kokulu sabunlar, kolyeler, küpeler, düğmeler ve sessiz bir zarfın içinde toplanmış eski sessiz film yıldızlarının fotoğrafları. Pola Negri, Ricardo Cortez, Gloria Swanson, Rudolph Valentino, Ramon Novaro, Lillian Gish, John Barrymore, Sezu Havayaka. Novaro'nun resmi üstünde rujlu kadın dudaklarının izleri. Ne bilsindi Lütfiye abla Novaro'nun homoseksüel olduğunu? Lütfiye abla yeni çabalara girişmişti. Çekmeceleri açıp kapatıyor, odanın şurasına burasına serpiştirilmiş sehpaları gözden geçiriyordu. Sanki yağmuru susturmaya, kurutmaya ya da dört nala dehlemeye yarayan tılsımlı bir araç peşindeydi, bulamadı. Yok dedi kendi kendine. Gitti giriş kapısının arkasına asılı kocaman şemsiyeyi aldı. Onu kendinden 10 kez büyük ve ağır şeyleri yüklenen bir karınca gücüyle balkona dek taşıdı. Kapının önünde durdu. Tokmağını kavradı eliyle. Fikret küçükken ona Serçe abla derdi. Bu minnacık kadın o eski, ünlü, görkemli öfkelerini anımsadı. Balkona çıkıp yağmuru terslese hiç şaşmam diye düşündü Fikret. Lütfiye abla Fikret'in düşündüklerini duymuşçasına söylenmeye başladı. Bu artık affedilmez bir sakarlıktır. Sakarlık sadece insanlara münasır bir şey değildir. Bak işte tabiat da insandan geri kalmıyor. Ne manası vardı şu münasebetsiz yağmurun? Ortalık çamur tufanına dönmüştür şimdi. Yağmura muhtaç yer mi kalmamış Türkiye'de? Ha evet ne diyordum? Esat abi Paris'e mi yoksa Madrid'de mi sefir tayin edildi? Gelirse bize küçük yatak odasını ona veririm. Sen de sedirde yatarsın olur mu yavrum? Lütfiye ablanın bakışları bir duvarı baştan başa kaplayan kalın, yaldızlı çerçeveler içindeki küçüklü büyüklü tablolarda kaldı. Osmanlı İmparatorluğu devrinin tükenmeye dönük günlerinde Arabistan'da yüksekçe işlerle görevlendirilmiş olan dedesinden kalma yapıtlardı bunlar. Yani Lütfiye ablanın gözünde yapıt niteliğindeydiler. Dedesine değin her şey uzaklaşmayan, aşılmayan bir kutsallığa bürünüldü. Fikret tablolardan gözlerini korumak, kaçırmak istedi, olmadı. Kanlamacısına takılıydılar. Ama ne resimler, deve resimleri, develi manzaralar, yüklü develer, yüksüz develer, deve kervanları, ıhlatılmış develer, ayakta duran ve seyredene pis pis bakan develer. Nereden bulmuştu dedesi bu tabloları, kime yaptırmıştı? Ismarlama eserler miydiler yoksa us irkiltici bir sanat galerisinden mi çıkmaydı? Neydi bu deve ressamının adı? Hangi ustanın yanında yetişmişti fena halde? Bütün tabloların aynı fırçanın fırlamaları olduğu besbelliydi. Bu çetrevil yapılı, biçim düşmanı hayvanın çoğunluğa eriştiği duvarın tam ortasına herhalde yeknesanlığı bozmak, kadın denilen nesnenin develere oranla küçümsendiği izlenimini gidermek için kadınlı tablolara oturtulmuştu. Bir konu birliği göze çarpıyordu. Kadınlarca develere karşı kurulmuş bir cephe. Bunu develere yöneltilen bir protesto gösterisi olarak değerlendirirdi Fikret. Deve ressamlığının parmağı yoktu ama bu resimlerde. Bunları kalın kalın döktüren kişi Fransız sanatından dem vurmaya özenmiş parmaksız bir ressam olmalıydı. Tablolardan birinde gölde yıkanan kadınlar adı yapıştırılmış. Kadınlardan biri çenesine dek su içinde. Bir eli dışarıda yüzüyor mu, boğuluyor mu belli değil. Yüzmesini belki daha iyi bilen başka bir kadın çimenliğe uzanmış. Bir kötürüm ağacın dalları altında acıklı tenini kuruluyor. Havlusu işkembeye benzemekte. Dalların arasından sözde güneş ışınları süzülüyor. Süzülmüyor gerçekte, yapışkan bir salya gibi vıcık vıcık sarkıyor. Renkler aynı doğrultu ya da çöküntüde, kaynatılmış ıspanak yeşilleri, çamurları bile tiksindirebilecek sarılar, solucan pembeleri, çürük ciğer kırmızıları, ıkıntılı maviler. Eskiden çocukluğunda bu yapıtlar köşkün odalarına dağıtılmıştı. Bu resimleri bir arada görünce Fikret'in içi zihiri karandı. Salon diye geçiren apartman odacığında Fikret'in avaz avaz canı sıkıldı. Lütfi ablanın sesi yükseliyor yeniden. Yazık yahu, yazıklar olsun. Neydik ne olduk, neredeydik nerelere geldik. Bir gün böyle sefer tası kadar daracık bir apartman dairesinde oturmaya mahkum olacağımı kim tahayyül edebilirdi? Bu attan inip eşeğe binmekten beter bir talihsizlik. Bu attan inip pireye, tahta kurusuna binmenin ta kendisidir. Fikretçim, yavrum, ben şimdi Esat abiyi nasıl ağırlayabilirim burada? Koskoca sefir yahu, ama önce mutfaktaki insanları def etmeliyim. Millet galiba buraya gezintiye, piyasa çıkmak için geliyor. Yağmur mağmur dinlemem, topunu birden sepetleyeceğim. Lütfi abla dosdoğru mutfağın yolunu tuttu. Yarı yolda nereye gideceğini unuttu. Yeniden dolaşmaya başladı. Dedesinden kalma mavi bir Saksonya vazosuna baktı dalgın dalgın. Aa dedi, bu vazo kırılmamış mıydı? Birisi tamir etmiş, güzel yapmışlar doğrusu. Hiç kırılmışa benzemiyor vallahi. Ne güzel mavi değil mi? Şey, ne vazisi deniyordu ona? Ha evet, kırlangıç mavisi. Şöyle oturup bakayım. Lütfi abla yıkana yıkana rengi solmuş, kırmızı kaplamalı bir koltuğa yerleşti. Ayakları hemen yerden kesildi. Bu kocaman koltuğun içinde kadıncağız daha da ufalmış görünüyordu. Daha da uzak. Çağrılmamış bir anı kadar. Olmaz dedi birdenbire ve ayağa kalktı, yeni bir yürüyüşe çıktı. Abla dedi Fikret, niçin böyle durmadan aralıksız yürüyorsun? Yorulmak yok mu sende? Otursana biraz. Ben yorulmam Fikretçim, yorulmam ben. Oturursam ölürüm korkusu var içimde. Ölümden korkmam. Yalnız iskemlede, kanepe ya da koltukta otururken göz göre göre ölmek istemem. Ona razı olamam. Babam nasıl öldüydü biliyor musun? Uzun bir rahatsızlık geçirdiydi. Yatağından kalkamaz oldu. Ben sana çocukluğunda annem hastayken nasıl baktımsa babama da öyle baktım. Yemeğini ben yedirdim. Üstünü başını ben yıkadım. Lazımlığı ben getirdim, ben götürdüm, ben boşalttım. Bir gün bana dedi ki boğuk bir sesle, Lütfiye kızım, hemen koş bana mutfaktan bir bardak su getir. Suyla odasına döndüğümde babamı ölmüş buldum. İşte ben de öyle ölmek istiyorum. Lütfiye ablada unutkanlık, bunaklık perdesi işte böyle ara sıra yırtılıyor, kadın duygulu, anlamlı, sağlam bir kafayla konuşabiliyordu. Ama onun hemen ardından da saçmalamalar, yumurtlamalardan geri kalmıyordu. Saçmalamıyordu gerçekte. İçine örülen bambaşka bir evrenden sesleniyordu. Fikret harıl harıl yağan yağmuru nankörlükle, kalleşlikle suçlar ve havanın oyun bozanlığına daha sunturlu küfürler yöneltmeye çalışırken Lütfiye ablanın sesi giriverdi araya. Diyordu ki, Fikret dün Frau Rilke uğradı buraya. Alman kız lisesine gittiğim günlerde edebiyat dersi verirdi bize. Kadın iyice sapıtmış. Amerika'yı hakikatte Amerigo Vespucci icat etti diyor. Öyle şey olur mu? Hem de ne alakası olabilir coğrafya ile bu kadının? Dayanamadım söyledim. Frau Rilke dedim. Bu kadarı da olmaz. Amerika'yı Marco Polo icat etmiştir. Hatırat kitabında bunu teferruatıyla anlatmış, yazmış. Siz hiç kitap okumaz mısınız? Rahmetli annem de sizin çok beceriksiz bir muallime olduğunuzu söylerdi, hakkı varmış. Yağmur bir dev anası sürüsünün mide bozukluğu gibi uygulamalarını ara vermiyordu. Lütfi abla Fikret'e yaklaştı. Yavrucum dedi, çok özür dilerim. Bu yağmur seni iyice geciktirdi. Arkadaşlarının sana gücenmeyeceklerine eminim. Belki onlar bile gidememişlerdir buluşacağınız yere. Peki söylesene kimler var bu çocuklar arasında? Abla sen tanımazsın ki. Nereden biliyorsun? Ben çok tarih kitabı okumuşumdur. Peki abla. Fikret bir ad sıralamasına başladı. Onat Kutlar da gelir belki dedi. O da ne dedi? Lütfiye abla anlayamadım. Sen neden bahsediyorsun yavrucuğum? 10 tane at neyi kutluyor? Hayır ablacığım, Onat Kutlar diye bir arkadaşım var. Adı Onat, soyadı da Kutlar. Ülkemizin değerli hikayecilerinden. Öykücü dese ablasının kızacağını bildiği için Fikret hikayeci sözcüğünü kullandı. Öyle şey olmaz dedi Lütfiye abla. Zavallı evladım. Dediğin kadar kabiliyetliyse muhtatan bir isim bulmalıyız ona. Mesela Muhteşem Kadir, Muhlis Haşim de olabilir. Adnan Sipahi de olur bence. Söyle ona Fikretçim, dediğimi yapsın. Beğenmezse ben çocuğa daha da güzel isimler bulurum. Yeter ki istesin, söylesin. Ben erkekleri çok severim. Hiç olmazsa bir erkeğin isminde azıcık bayım olsun. Çok isterdim onu, evet. Lütfiye abla içinde yarıda kalmış tümceyi sanki tamamlamak istiyormuş gibi yatak odasına doğru geçmişten esen adımlarla, geçmişte yazılmış ufak adımlarla ilerledi. Fikret için ben biraz uzanacağım dedi ve kapıyı kapattı. Lütfiye abla gözlerini kemana dikti. Bir ufuk çiziverdi teninin her yanında. Yeşeren, unutulmaz bir sıcaklıktı bu. Kemanın asılı olduğu duvara yanaşmak istedi. Yatağa çıkıp kemanı alacaktı, olmadı. Bir başka duvara, görünmeyen bir duvara çarpmışçasına durdu. Sendeledi biraz. Bir tutam ot gibi sallandı. Berger'den ders aldım da o zamanlar. En iyi keman hocasıydı. Enis de onun talebesi. Çok parlak, ince bir müzik kalitesi vardı Enis'in. Levent boylu bir gençti. Göl kalmışı misali, için için sallanırdı çalarken. Ne güzel birlikte çalışırdık Wieniawski'ye, Troçki, Dvorak ve Kreisler'e. Ufak tefek şeylerdi bunlar ama içim erirdi Enis'i dinlerken. Gözlerimin içinde dize gelirdim onu her bakışımla. Şimdi içimde göller dolusu kamışlar sallanıyor. Gölün dibinde dile gelmişim. Enis, Enis, Enis, bir kere olsun gözlerini gezdirmedin de üstümde. Sen bir gün Allah ısmarla daha geldin ve bir daha görünmedin bana. Tek o gün elin elime değdiydi. Kemanı da o gün bıraktım. Herkes, herkesler evlendiler, bir ben ortada kaldım. Kaderim senle beraber uzaklaştı. Unutulmuş bir ürperti gibi yaşıyorum ama o da bir şey yani. Hiçten iyi yani. Lütfiye abla Fikret'in dışarıdan yükselen sesini duydu. Ablacığım yağmur dindi. Bir saat kadar önce. Uyandırmadım seni inşallah. Ben gidiyorum şimdi. Dur Enis, geliyorum, bekle beni. Lütfiye abla odasının kapısını açtı. Fikret'i gördü. Uzun uzun baktı. Bir yerleri söndü. Ve sonra sabırlı, görgülü beklemelere alışkın seviyesi bir gülümseme uyandı dudaklarında. Tüm boşlukları dolduraraktan. Küçük kardeşinin bembeyaz saçlarını okşadı. İçerlek aydınlık parmaklarıyla. Olur Fikret'çim dedi. Çocuklarına selam söyle, iyi yolculuklar. Ne zaman hareket ediyor tayyaren? Bak benim canım evladım kardeşim, sana bir şey söyleyeyim şurada. Ben ölürsem üzülme, mezarıma geleyim de deme. Orada canım sıkılıyordur, canım çürüyordur. Bol bol mektup yaz bana ama yollama, yüksek sesle oku, ben duyarım. Yolunu bulur duyarım. Hiç kimse topraktan terk-i hayat edemez. Bir şeyler kalır herkesten arkalarda. Sen onlara seslen, yani bana. Ara sıra Kreisler'den bir şeyler çalarsan plakta sevinirim. Hadi yolun açık olsun Fikretçim. Esat abiye de selamlar, beklediğimi söyle.